bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Hangi Atatürk? Atilla İlhan. Bilgi Yayınevi 1. Basım Mart 1981. 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Ocak 2007. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Atilla İlhan'ın Anılar ve Acılar dizisini oluşturan öteki kitapları. 1. Hangi Sol? 3. Basım. 2. Hangi Batı? 2. Basım. 3. Hangi Seks? 4. Hangi Sağ? Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Mustafa Kemal. 6 Mart 1922. Hepiniz bilirsiniz ki Avrupa'nın en önemli devletleri Türkiye'nin zararıyla, Türkiye'nin gerilemesiyle ortaya çıkmışlardır. Bugün bütün dünyayı etkileyen, milletimizin hayatını ve ülkemizi tehdit altında bulunduran en güçlü gelişmeler Türkiye'nin zararıyla gerçekleşmiştir. Eğer güçlü bir Türkiye varlığını sürdürseydi, denebilir ki İngiltere'nin bugünkü siyaseti var olmayacaktı. Türkiye, Viyana'dan sonra Peşte ve Belgrad'da yenilmeseydi, Avusturya-Macaristan siyasetinin sözü edilmeyecekti. Fransa, İtalya, Almanya'da aynı kaynaktan esinlenerek hayat ve siyasetlerini geliştirmişler ve güçlendirmişlerdir. Bir şeyin zararıyla, bir şeyin yok olmasıyla yükselen şeyler elbette o şeylerden zarar görmüş olanı alçaltır. Gerçekten de Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaşmasına karşılık Türkiye gerilemiş, düştükçe düşmüştür. Türkiye'yi yok etmeye girişenler, Türkiye'nin ortadan kaldırılmasında çıkar ve hayat görenler, zararlı olmaktan çıkmışlar, aralarında çıkarları paylaşarak birleşmiş, ittifak etmişlerdir. Ve bunun sonucu olarak birçok zekalar, duygular, fikirler Türkiye'nin yok edilmesi noktasında yoğunlaştırılmıştır. Ve bu yoğunlaşma yüzyıllar geçtikçe oluşan kuşaklarda adeta tahrip edici bir gelenek biçimine dönüşmüştür. Ve bu geleneğin Türkiye'nin hayatına ve varlığına aralıksız uygulanması sonucunda nihayet Türkiye'yi ıslah etmek, Türkiye'yi uygarlaştırmak gibi bir takım bahanelerle Türkiye'nin iç hayatına, iç yönetimine işlemiş ve sızmışlardır. Böyle elverişli bir zemin hazırlamak güç ve kuvvetini elde etmişlerdir. Oysa bu güç ve kuvvet Türkiye'de ve Türkiye halkında olan gelişme cevherine zehirli ve yakıcı bir sıvı katmıştır. Bunun etkisi altında kalarak milletin, en çok da yöneticilerin zihinleri tamamen bozulmuştur. Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler ortaya çıktı. Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Tarihte böyle bir olay yaratmaya kalkışanlar zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır. İşte Türkiye'de bu yanlış zihniyetle sakat olan bazı yöneticiler yüzünden her saat, her gün, her yüzyıl biraz daha çok gerilemiş, daha çok düşmüştür. Bu düşüş, bu alçalış yalnız maddi şeylerde olsaydı hiçbir önemi yoktu. Ne yazık ki Türkiye ve Türkiye halkı ahlak bakımından da düşüyor. Durum incelenirse görülür ki Türkiye doğu maneviyatıyla başlayan, batı maneviyatıyla sona eren bir yol üzerinde bulunuyordu. Doğu ile batının birleştiği yerde bulunduğumuz, batıya yaklaştığımızı zannettiğimiz takdirde asıl mayamız olan doğu maneviyatından tamamıyla soyutlanıyoruz. Hiç şüphesizdir ki bu büyük memleketi, bu milleti çöküntü ve yok olma çıkmazına itmekten başka bir sonuç beklenemez bundan. Bu düşüşün çıkış noktası korkuyla, acizle başlamıştır. Türkiye'nin, Türk halkının nasılsa başına geçmiş olan bir takım insanlar, galip düşmanlar karşısında susmaya mahkummuş gibi Türkiye'yi atıl ve çekingen bir halde tutuyorlardı. Memleketin ve milletin çıkarlarının gerektirdiğini yapmakta korkak ve mütereddit idiler. Türkiye'de fikir adamları adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur. Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı. Onlar bizi idare etsin diyorlardı. Mustafa Kemal, 6 Mart 1922. Ön söz yerine. Mustafa Kemal'in iç içe üç büyük eylemi var. Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı, padişaha karşı demokratik devrim, toplumun ümmet aşamasından millet aşamasına dönüşümü. Kuvayi Milliye aslında 20. yüzyılın gördüğü ilk halk kurtuluş ordusudur. Nasıl ki müdafaa-i hukuk, mazlum milletlerin hepsi için ilk kurtuluş öğretisi, Bandun Konferansı'nın ya da Sultan Galiyev'in tasarladığı mazlum milletler beynelmileğinin ilk bildirgesidir. Savaşın emperyalizme karşı verilişi, ulusallık bilincini pekiştirmiş, padişah ve halifenin emperyalizmle işbirliği, hareketin demokratlaşmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal, İstanbul'daki hükümete baş kaldırdığı zaman ihtilalci, devraldığı toplumu dönüştürmeye koyulunca inkılapçıdır. Devrim, anti-emperyalist kurtuluş savaşı ile eş zamanlı yürüdüğünden kurtarıcılığı ağır basmış, devrimciliğinin gerçek boyutları gözden kaçırılmıştır. Oysa milli mücadele kadrosunun çoğunluğu müstevliyi defettikten sonra işlerinin biteceğine inanıyordu. Düzen değişmeyecekti. Pek pek Mustafa Kemal Paşa, Talat ya da Enver Paşa'nın yerini alacaktı, o kadar. Daha 1919 yılının Aralık ayında Kuvayi Milliye'nin amil, İrade-i Milliye'nin hakim olacağını söylemenin, tarihsel düzeyde bireysel ve teokratik bir iktidara karşı ulusal ve demokratik bir devrimi içerdiğini acaba kaç kişi kestirebilmişti? Kestiremeyenler yolda dökülmüşlerdir. Mustafa Kemal meşrutiyeti yetersiz bulur. Bunu gizlememiştir de. 10 Temmuz devrimi müstebit bir hükümdarla millet arasında en nihayet kayıt ve koşullarla denge arayan bir zihniyeti elde etmeyi amaçlıyordu. Oysa bizim devrimimiz hürriyet ve istiklal için meşrutiyet yönetimini dahi yeterli saymaz. Egemenliği kayıtsız şartsız milletin elinde tutan sağlam bir ilkeye dayanır. Bu ilkenin bağlı olduğu şekil hiçbir vakit eski şekillerle karşılaştırılamaz. Bu iki devrin arasındaki fark tarif olunamayacak kadar büyüktür zannederim. Birincisi, milletin doğal olarak aradığı hürriyet havasını teneffüs ettirdiğini zanneden bir harekettir. Fakat ikincisi, milletin hürriyet ve egemenliğini fiilen ve maddeten tespit ve ilan eden mutlu bir devrimdir. Gerçekte 10 Temmuz'la 23 Nisan arasındaki fark, ilkinde padişahın halka bazı haklar lütfetmesi, ikincisinde halkın doğrudan doğruya padişahın yerini almasıdır. Bunun ne müthiş bir dönüşüm olduğunu gençlere nasıl anlatacağız? Acaba şöyle mi? Hangimiz başarısızlığa uğrasaydı Mustafa Kemal'in sırtında beyaz gömlek hain diye asılacağını doğru dürüst düşünmüştür? İnkılap tarihimiz İstanbul hükümetini daha başından Ankara'ya mahkum gibi anlatır. Tarihen böyleydi ama fiilen değil. Hele hukuken asla. Devlet ve hükümet İstanbul'dur. Mustafa Kemal ise merkezi, üstelik teokratik otoriteye başkaldıran bir asi. İdamına fetva çıkması yarım yüzyıl sonra bize tatsız bir şaka gibi mi görünüyor? Dürizadiye öyle görünmüyordu. Hele Vahdettin'e hiç. Çünkü o meşruluğunu var olan iktidarın yasa ve fermanlarından almıyordu. Tarihten ve halktan alıyordu. Bütün büyük devrimciler de öyle yapmışlardı. Mustafa Kemal'in gözünde eylemin meşruluğu demek, halkça onaylanmış olması demektir. Yoksa kongreleri, Büyük Millet Meclisi'ni anlamak ve açıklamak mümkün olamazdı. Şu sözlerini de. Bir devreye yetiştik ki onda her iş meşru olmalıdır. Millet işleri de ancak milli kararlara dayanmakla, milletin genel duygularına tercüman olmakla gerçekleşir. Siz Osmanlı ülkesinde milli kararlara dayanmak, meşruluğu bunda aramak ne demektir bilir misiniz? Padişahı ve halifeyi silmek, hiçe saymak demektir. Mustafa Kemal, Amasya Tamimi'nden itibaren Osmanlı meşruluğunu reddetmiş, tarihsel meşruluğu önemsemiştir. Buysa ihtilalin ta kendisidir. O da farkında bunun. Devrimin gelişme sürecini bakın ne güzel anlatıyor. Beliren ulusal savaşın tam amacı yurdu dış saldırıdan korumak olduğu halde bu savaşın başarıya ulaştıkça ulus iradesine dayanan yönetimin bütün ilkelerini ve şekillerini evre evre bugünkü döneme değin gerçekleştirmesi olağan ve kaçınılmaz bir tarih akışıydı. Bu kaçınılmaz tarih akışını gelenekten gelen alışkanlığı ile hemen sezinleyen padişah soyu ilk andan başlayarak ulusal savaşın amansız düşmanı oldu. Bu kaçınılmaz tarih akışını ilk anda ben de gördüm ve sezinledim. Ama baştan sona bütün evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda bütünüyle açığa vurmadık ve söylemedik. İleride olabilecekler üzerinde çok konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve maddesel savaşa boş gruntular niteliği verebilirdi. Başarı için pratik ve güvenilir yol, her evreyi vakti geldikçe uygulamaktı. Ulusun gelişmesi ve yükselmesi için esenlik yolu bu idi. Ben de öyle yaptım. Bunları Söylev'de söylemiş. Her şey olup bittikten sonra. Oysa daha işin başında dünyada hükümet için meşru yalnız ve tek bir esas vardır. O da meşveretten ibarettir. Hükümet için şart-ı esasi, şart-ı evvel yalnız ve yalnız meşverettir diyen odur. Daha 1921 Mart'ında Roma tarihinden çevresindekilere demokrasi dersi veren de o. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile klasik çağın dolaysız demokrasisini bakın nasıl bir tutuyor. Egemenlik gerçekte yalnız bir şekilde belirir. O da bu egemenliğin sahibi olan insanların doğrudan doğruya bir araya gelerek yasama, yürütme ve yargılama görevlerini bizzat yerine getirmesiyle olasıdır. Ve söylediğimiz şey, efendiler, tarihte fiilen mevcut olmuş şeylerdendir. Tabii tarihi incelemiş arkadaşlarımız bileceklerdir ki Roma'da, Isparta'da, Atina'da, Kartaca'da var olmuş genel meclisler gerçekte bizim yaptığımız şeyleri yapıyorlardı. Efendiler, yasa yaparlardı, memur atarlardı, mahkeme ederlerdi, ceza verirlerdi ve her şeyi yaparlardı. Böyle bir düşüncenin irade-i milliyeyi, irade-i şahanenin karşısına koyduğu besbellidir de, acaba neden Mustafa Kemal'in kullandığı irade-i milliye, hakimiyet-i milliye kavramlarının Fransız devriminin babalarına Marat, Robespierre, Saint-Just üzerinden ta Jean-Jacques Rousseau'ya uzandığı bir türlü açıklığa kavuşturulamamıştır? Kitabı okudukça Mustafa Kemal'in Anadolu İhtilali'nin Fransız İhtilali kebirinden esinlendiğini söylediğini göreceksiniz. Ama Mara'nın 15 Eylül 1789'da gazetesi L'Ami du Peuple'da halkın dostu verdiği şu demokrasi reçetesini Mustafa Kemal'in verdiğiyle karşılaştırmamız fena mı olur? Tutarlı bir hükümette iktidarın mutlak hakimi, gerçek egemen halkın kendisidir. En yüce otorite onundur. Güç, ayrıcalık, öncelik diye ne varsa ondadır. Yaygın bir devlette herkesin her şeye katılması olası sayılamayacağından halkın temsilcileriyle etkili olması bizzat çözümleyemediği işleri önderleri, bakanları, subaylarıyla düzenlemesi gerekir. Bu yüzden vatandaş kısmının çıkarlarını gözetmek, kamu işlerini düzene koymak, temsilcilerini seçmek amacıyla gerektikçe toplanabilmesi devletin ilk ve temel yasası olmalıdır. Eğer gerçek egemen halkın kendisi ise her şey ondan sorulmalı, egemenlik hakkını bizzat kullanamazsa vekilleriyle kullanmalıdır. Ne var ki mutlak ve sınırsız egemenlik erki yalnız ve yalnız halkın kendisindedir. Zira genel iradenin, irade-i milliye bir sonucudur bu. Ayrıca halkın toplu halde kendini satması, kendine ihaneti ya da kötülük etmesi düşünülemez. Peki şimdi hanginiz Mara'nın mutlak ve sınırsız egemenlik, yalnız ve yalnız halkın kendisindedir formülüyle Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur formülü arasında bir fark olduğunu savunabilecek? Mustafa Kemal bal gibi Jacobin'di. Yaraya tuz basmakta belirtmiştim. Onun kuşağının ilericileri Fransız devriminden esinlenirlerdi. Onun devrimci kişiliğinde kullandığı yöntemlerde Robespierre ile Saint-Just'ın rüzgarını bulmuşumdur hep. Aynı radikallik, aynı kararlılık, aynı sertlik. Söz burada sanırım devrimci şiddet sorununa dolaşıyor. Mustafa Kemal sık sık diktatörlükle suçlanmıştır. Hala suçlanır. Halk egemenliği adına halka acımasız davrandığı, büyük yasaklar koyduğu ileri sürülmüştür. Hala sürülür. Ne hikmetse hiç kimse, ister demokratik olsun ister sosyalist, her devrimin tarihten edindiği meşruluğu sürdürmek için yine tarihten şiddet kullanma yetkisini aldığını söylemez. Devrimci şiddet, tarihsel meşruluk kavramının içindedir. Ondan ayrılamaz ki. Devrim, devirdiği iktidarın güçlerine yasallık tanıyamayacağı gibi, onu devirmek isteyenleri de hoşgörüyle bakamaz. Hiçbir devrimde bakamamıştır. Fransız devriminin ilkeleri neydi? Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik, öyle mi? İyi ama şu yukarıda andığımız Mara'nın devrimin selameti için 100 bin kafa kesilmesi gerektiğini gazetesinde çatır çatır savunduğunu bilir miydiniz? Fransız devrimini kurcalamış olanlar dönemleri arasında önemli yer tutan terör, tetiş dönemini hatırlayacaklardır. Devrim akıl almaz bir tutkuyla engel gördüğü her şeyi ezip geçer. Giyotin sepetlerine düşen kafalardan piramitler kurabilirsiniz. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik devrimi bu. Demokrasiyi temel hak ve özgürlükleri doğuran ana. Rus devrimi daha farklı olamadı. Kızıl ve beyaz terörler hem birbirlerini hem kendi kendilerini yiyip bitirmişlerdir. Yalnız Stalin'in kestiği komünist sayısı 10.000'lerin üstündedir deniyor. Mustafa Kemal devrimini ciddiye alıyordu. İlginçtir, baskı altında tuttuğu gruplar Fransız devriminin baskı görmüş gruplarının aynıdır. Dinci gericilik, saraya bağlı işbirlikçi ihanet. Rasih Nuri'nin şu yazdıklarını okumuş muydunuz? Hele bir göz atın. Ben son derece ilginç buldum. Atatürk döneminde eski iddiaçı liderlerden asılanlar oldu. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından asılanlar oldu. Albay, Ayıcı Arif Bey ve Rüştü Paşa, Zorlu bunlardandı. Sarıklı yobazlar asıldı. Şapka devrimine ve reformlara karşı gelenlerden asılanlar oldu. Nakşibendiler asıldı. Bu sert tutum Atatürk devriminin gereklerindendi. Ancak asılan ya da ağır cezaya uğratılan sol eğilimli tek bir kişi yoktur. İstiklal mahkemelerinin hukukiliği hala tartışılır. Ne saçmalık. Bu mahkemelerin Fransız ve Sovyet devrimlerinin halk mahkemelerinden çok mu farkı var? Anadolu ihtilalinin tarihsel meşruluğu elbette tarihsel şiddetle pekiştirilmiştir. Mustafa Kemal gizler mi bunu? Yok. Hadi bir göz atalım isterseniz. Egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye bilim gereğidir diye görüşülerek, tartışılarak verilmez. Egemenlik, saltanat güçle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk ulusunun egemenliğine ve saltanatına el koymuşlardı. Bu tasallutlarını 600 yıldır sürdürmüşlerdir. Şimdi de Türk ulusu bu saldırganların hadlerini bildirerek, egemenlik ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir olup bittidir. Söz konusu olan ulusa saltanatını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız sorunu değildir. Sorun zaten olup bitti olmuş bir gerçeği açıklamaktan ibarettir. Bu behemeal olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes sorunu tabii görürse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine gerçek usulü dairesinde açıklanacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Başka bir vesileyle bakın ne kadar ağır konuşuyor. Derim ki ben şahsen onların düşmanıyım. Onların olumsuz yönde atacakları bir adım yalnız benim kişisel inancıma değil, yalnız benim amacıma değil. O adım benim ulusumun hayatıyla ilgili, o adım ulusumun hayatına karşı bir kasıt, o adım ulusumun kalbine yöneltilmiş zehirli bir hançerdir. Benim ve benimle aynı biçimde düşünen arkadaşlarımın yapacağı şey mutlaka ve mutlaka o adımı atanı tepelemektir. Sizlere bunun da üstünde bir söz söyleyeyim. Eğer bunu sağlayacak yasalar olmasa, bunu sağlayacak meclis olmasa, öyle olumsuz adımlar atanlar karşısında herkes çekilse, ben kendi başıma yalnız kalsam yine tepeler ve yine öldürürüm. Çok mu acımasız? İyi ya, Robespierre'in iç ayaklanmalar ve yabancı işgallerle karşılaşınca 1793'te geçici bir süre için diktatörlük gereğini savunduğunu bu ülkede kimse okumamış mıdır? Dahası, kökü dışarıdaki sağ ve sol tehlikeye karşı devrimin çocuklarından Hebertçileri de, Danton'u ve Dantoncuları da gözünü kırpmadan idam ettirdiği unutuldu mu? Ya Sovyet devrimi sırasında dizi dizi kurşuna dizilenler? Mustafa Kemal de halifeyi ve şeriatı kullanan emperyalizme, Kürt isyanları şeriat ve halife istiyordu. Son derece azimli davranmış, ucunun yine emperyalizme uzandığı gittikçe daha iyi anlaşılan iddiaçı muhalefetini ise acımasızca ezmiştir. Bunu yapmasaydı o kadar üzerine titrediği bağımsızlık da halk egemenliği de daha o zamandan gümbürdeyecekti. İdamına karar çıkan eski iddiaçı Cavit Bey'i kurtarmak için İngiltere Kralı 5. George'un Çankaya'dan af istediğini bir hatırlayın. Bütün iyilerin noktaları kendiliğinden yerini bulur. O Cavit Bey ki Selanik Komprador Burjuvazisi'nin evladı, sivil iddiaçıların önderi, Osmanlı Masonluğu'nun büyük üstadıydı. Hem Mustafa Kemal'in iddiaçılara tepkisini sadece Enver Paşa ile rekabetine bağlamak yüzeysel olmuyor mu biraz? Osmanlı'nın batış çağında tutucular kadar devrimciler de dışa bağımlıdır. Önce Edward Mead Earle'ın Dr. Rohrbeck'ten aktardığı şu saptamayı okur musunuz? Her tonda liberal olan Jön Türkler, Almanya'nın Sultan Hamit rejiminin coşkulu bir destekleyicisi olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden Alman nüfuzunu yeni liberalizm dönemi için bir tehlike olarak görüyorlardı. Jön Türklerin liberalizmi işin başından beri Anglomanya belirtileri gösteriyordu. Hürriyet, parlamento, halk hükümeti ve ülkesi olarak İngiltere gündelik gazetelerde övülüyordu. Oysa Kaiser Wilhelm 14 Ağustos 1908'de Kont von Metternich'in olaya ilişkin raporunun altına aynen şu notu düşmüştür. İhtilal Paris ya da Londralı Jön Türkler tarafından değil, ordu tarafından ve de Alman subaylar olarak bilinen Almanya'da eğitim görmüş Türk askerleri tarafından yapılmıştır. Tümüyle askeri bir ihtilaldir. Her şeyi denetimleri altına almış olan subaylar kesinlikle Alman dostudurlar. Bu iki saptamanın ikisi de tarihsel gerçeğin bir parçasını içeriyordu. 31 Mart'tan sonra duruma ve İttihat Terakki'ye askerler egemen olmuş, olayların gelişmesi Kaiser Wilhelm'i haklı çıkarmıştır. Zaten İttihatçı-İtilafçı uyuşmazlığı son tahlilde İngilizcilik ya da Almancılığa indirgenemez mi? Mustafa Kemal'in devrimciliği, ki emperyalizme karşı net bir milliyetçiliği içerir, İttihatçılardan ve İtilafçılardan tam bağımsız oluşuyla ayrılıyor. Yalnız bununla mı? Kozmopolit Osmanlıcılığa karşı uluslaşmak bilinciyle de. İmparatorluk çok uluslu değil mi ya? Selanik komprador burjuvazisi meşrutiyeti Osmanlılık bileşkesine oturtmuştur. Gerçekte bu sav Selanik Yahudi ve dönmelerinin savıydı. Makedonya'da Bulgar, Sırp ve Rum çovinliği güdenlere karşı geliştirilmişti. Sivil iddiaçılar bu savı benimsemişlerdir. Ne var ki ardı arkası kesilmeyen silahlı Balkan komitacılığı ister istemez onu izleyen subaylarda Türk milliyetçiliğinin filizlenmesine yol açıyor. Bazı aydınlarda da Türkçülük hareketinin Selanik'te belirmesi, genç kalemlerin orada çıkması tesadüf olabilir mi? Milliyetçilik artık herkes biliyor bir burjuva ideolojisidir. Ülke tek bir pazar olacak da derebeylerin yöresel kısıtlama ve sınırlamalarından kurtulacak. Gel gelelim, Osmanlı burjuvazisi hem gayrimüslim hem komprador, bu da Türk milliyetçiliğinin sınıfsal düzeyde boşlukta kalmasına neden oluyor. Mustafa Kemal boşluğu asker, sivil bürokrasi, aydınlar, kısmen eşraf, kısmen halkla doldurmayı bilmiş. Gerçekleştirdiği tarihsel bloku ustalıkla bir ulusal kurtuluş cephesine dönüştürmüştür. Müdafaa-i hukuk bunun o zamanki adı. Uluslaşma sürecine girildikten sonra resmi ideolojinin Atatürk devrimleri adını verdiği üst yapısal iyileştirme çabaları tarihsel anlamda kültür devriminden başka bir şey de değil. Kültür devrimi mi? O da ne? Altyapıdaki dönüşümler toplumların üst yapısına şipşak yansımaz. Devrimci iktidarlar bir yandan altyapıdaki üretimsel dönüşümü gerçekleştirirken bir yandan da üst yapıda kültürel devrim atılımları yapmak zorundadırlar. Böylece yeni toplumun tutarlılığı elde edilecektir.